Merhaba herkese. Ben de anneler gününüzü, günümüzü kutluyorum. Tüm annelere ve de ruhsal annelere kutlu olsun. Şimdi Paulus'un Galatyalılara yazdığı mektup üzerine çalışıyoruz biliyorsunuz birkaç haftadır. Bu mektuba devam edeceğiz bugün. Paulus bu mektubunda Galatyalılara çok önemli bazı uyarılarda bulundu. Ve aslında iyi niyetli gözüken bazı şeylerin ne kadar yıkıcı olabileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Biz de bugün bunun üzerine konuşalım. Paulus'un Galatyalılara yaptığı uyarılar bugün bile bizim için değerlidir ve önemlidir. Çünkü aradan 2000 yıl da geçse bu uyarılar eskimiyor. Çünkü aynı sorunlar bugün de devam ediyor. Bunlar iman nedir, kurtuluş nasıl olur, İsa kimdir, İsa ne yaptı? Zaten bilinen şeyler diye düşünebilirsiniz ama bütün sorunlar da zaten bu konular üzerindedir. Nasıl mı oluyor? Bakalım. Şimdi olayın öncesine bakarsak birkaç haftadır çok değerli kardeşlerimiz bunları dile getirdi. Örneğin geçen hafta Hacer ve oğlu İsmail konusunu ele aldık. İbrahim'e ne demişti Rab? Senin soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Güzel. Bu bir vaattir tabii ki. İbrahim'e gelen bir vaat. Bizim inancımıza göre Tanrı'dan gelen bir vaat. Buna iman edilir veya edilmez. Buna inanırsınız veya reddedersiniz. Eğer iman ederseniz Tanrı'nın halkındansınız, reddederseniz değilsiniz. Bu kadar basit. Ama biraz iman ediyor, biraz etmiyor olamazsınız. Çünkü bu aynı hamilelik gibidir. Az hamilelik olmaz biliyorsunuz. Geçen hafta gördük ki İbrahim'in eşi Sara hamile değildi, kalamıyordu. Oysa Rabbin vaadi vardı. Tanrı Rabbe, Rab Tanrı İbrahim'e soyunu çoğaltma sözü vermişti. Ama ortada bir şey yok, yani hamilelik yok. Peki o zaman ne olacak? Sara, geçen hafta dinlediğimiz gibi Rabbin bu işi tamamlamasına yardımcı olmak istedi. Ve kölesi Hacer'i eşine sundu. Sonuç, problemli bir çocuk İsmail ve problemli bir anne Hacer. Bunun da nedeni Sara'nın Tanrı'yı ve Tanrı'nın amacını henüz tam olarak ortaya çıkmadan kendisi bir şeyler yapmak, buna katkıda bulunmaya çalışmaktı. Evet, bir soy vaat edilmişti ama Sara dedi ki ben kısırım. Eşim İbrahim de iyice yaşlandı. O zaman genç bir kadın bulalım ki senin yapmak istediğin şey gerçekleşsin. Sara bunu Rabbin vaadi gerçekleşsin diye yaptı. Ama acaba Rab bu vaatte bulunurken onların durumunu bilmiyor muydu, unutmuş muydu, karıştırmış mıydı? Acaba Rab İbrahim'e değil de biraz ileride oturan daha genç ve karısı doğurgan birisine vaatte bulunacakken yanlışlıkla kayıtlar karışmıştır, melekler yanlış bilgi vermiştir ve İbrahim'e mi gelmişti? Şimdi bu size saçma ve komik gelebilir ama Rabbin işini yapmasına yardımcı olmak, ona destek olmak anlayışı da halen sürüyor. Nasıl sürüyor? İşte bugün bunu göreceğiz. Galatyalılardaki sorun da buydu zaten. Şimdi Galatyalılar gene gördüğümüz gibi Orta Anadolu'nun batısında yaşayan bir halk. Biraz bakınca bunlar Keltlerden geliyor. Batı Avrupa'da yaşamış olan Keltler Anadolu'ya kadar gelmişler. Çok tuhaf. Ve Galatya onların ülkesi. Karaköy'ün eski ismi Galata'da onlardan geliyormuş. Bu Galatyalılar pagan bir halk. Yani Tanrı'yı daha önce hiç tanımamışlar. Ve Yahudi inanışı ve gelenekleri konusunda da hiçbir fikirleri yok. Oysa biliyorsunuz müjdecilik yapan ilk imanlıları hemen hepsi Yahudiydi. Ve Galatyalılar onlardan öğrendiklerine göre İsa'yı kabul edip onun adına iman ettiler. Ve bu Yahudi asıllı Hristiyanlar onları eğitirken araya Yahudi inançları ve yasa konusundaki bilgilerini de katmaya başladılar. Ve bu yasaların en eskisi de İbrahim'e emredildiği gibi bütün erkeklerin sünnet olmasıyla ilgiliydi. O zaman madem ki İbrahim'in halkını dahil oldunuz, o zaman İbrahim'e emredileni yapmanız gerekir, sünnet olun. Kendi içinde mantıklı gibi, yalnız burada bir sorun var. Bu sorun da küçük değil, büyük, çok çok çok büyük bir sorun var bu işte. Çünkü arada bir şey var, o da İsa geldi. İsa geldi. O zaman sünnet nedir? Konuyla ne alakası var? Ona bir bakalım. Paulus da zaten bunun için yazdı. Galatyalılar 5'e 2. Bakın, ben Paulus size diyorum ki sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Mesih'in size hiç yararı olmaz eğer sünnet olursanız. Oysa Rab İbrahim'e şunu dememiş miydi? Yaratılış 7:10'da seninle ve soyunla yaptığım anlaşmanın koşulu şudur. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Evet, Tanrı bunu dedi. Çünkü Rab Tanrı'nın seçtiği kişi İbrahim, normalde soyu yürümeyecek olan İbrahim de onun soyu kapalıydı. Onun soyu olmayacaktı. Ama Rabbin mucizesiyle ona bir soy verildi. Ve bu soyun kutsal olması için temiz kalması gerekiyordu. Çünkü bu kutsal bir soy olacaktı. Ve bu soy bir gün Rabbin kendisiyle birleşecek ve insanlık yeniden Tanrı ile birlikte yürümeye başlayacaktı. Rab Tanrı bunun için İbrahim'i seçti. Onun halkı, onun soyundan gelecekler olanlar için de onların üzerine bir işaret koydu. Ve yaşlı bir adamla kısır bir kadından yarattığı bu imkansız soyun, normalde var olmaması gereken soyun o güne kadar da dünyanın kirliliklerine bulaşmaması, uzak durması gerekiyordu. Bunun için yasa verildi. Yasanın amacı buydu. Yani Rabbin kutsal soyunu o gün gelene kadar temiz tutmak, saf tutmak. Bunun için kirliyle temizi ayırmak, doğruyla yanlışı ayırmak, günahı göstermek, günahı tanımlamak ve Tanrı'nın bu konudaki yüksek standardını göstermek için yasa verildi. Ve Tanrısal yasa o kadar yüksek bir standarttaydı ki tarihte ancak bir kişi bu anlamda kusursuz olabildi. O da bu soyun, bu yasanın, bu tanıklıkların, bu peygamberliklerin, bütün bunların amacı olan kişidir. Yani beklenen, özlenen kurtarıcı, yani hem Tanrı hem de insan olan İsa Mesih'tir. Ve Mesih insanlara kurtuluşu verdi, hem de karşılıksız olarak. Öyle ki yine bu seride gördüğümüz gibi, yanında çarmıha gerilmiş olan haydut bile, bu adam suçsuzdur, günahsızdır, günahlı olan biziz dediği için kurtuldu. O haydut ne sünnet olmuştu, ne insanlara bir iyilik yapmıştı, ne ibadet etmişti. Bilakis tam tersine hayatı kötülükte geçmişti ve bunun bedelini çarmıh üzerinde ödüyordu. Ama şunu fark etti, o kendi günahı için ölürken yandaki adamın hiçbir günahı yoktu, o kusursuzdu. Bunu söylediği için İsa Mesih dedi ki sen bu akşam benimle beraber olacaksın. Ona kurtuluşu bu şekilde müjdeledi. Bunu nasıl yaptı? Hiç bedelsiz, tamamen onun o sözü üzerine İsa onu kabul etti. Ve İsa aslında hepimizin suçunu orada kabul etti ve ne dedi? Tamamlandı. Tamamlandı. Peki sorun nerede? Acaba gerçekten tamamlandı mı? Bu bir hastalıktır aslında. Yani bir türlü ikna olamamak, bir türlü tatmin olamamak. Ve bu yüzden Paulus dedi ki, bakın ben size diyorum ki sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Çünkü Mesih tamamladı. Sünnet burada bir sembol. Aslında yasanın bir parçası. Çünkü yasa bir bütündür ve yasanın tek maddesine değil tamamına uymak zorunludur. Hiç kimse diyemez ki ben yasanın bir maddesine uyuyorum, diğerlerine uymasam da olur. Hayır, bir yasa varsa ve o yasanın altındaysanız tamamına uymakla yükümlüsünüz. Eğer yasa altındaysanız, işte bütün mesele burada, o zaman Mesih'te olamıyorsunuz. Yani hem Mesih'te hem yasa altında olamıyorsunuz. Eğer yasa altında kalacaksanız o zaman aradan Mesih'i çıkarmanız lazım. O İbrahim'den gelen soyun bir parçası olarak kalmak istiyorsanız Mesih'ten ayrı olmalısınız. Ama bu yasa ve standartlar o kadar yüksektir ki buna da Mesih dışında uyabilmiş hiç kimse olmamıştır. Peki, eğer Mesih'in kurtarışını eksik bulmuyorsanız o zaman tamamlandı, buna iman etmek durumundayız, zorundayız. Acaba peki kurtarış eksik mi? Böyle bir soru sorulabilir mi? Eksik denemez ama şu düşünce de hep var. Gerçekten tamamlandı mı? Ben bir şey yapmayacak mıyım? Belki yapmalıyım. Biraz bir şey yapayım. Mesela eski ayette Tanrı sünnet mi demiş, tamam olabilirim. Veya yasa, biraz uyarım ona, ondan da yaparım. İşte bu bir türlü ikna olamayan insanlar gibi hastalıklı bir durum. Ne olursa olsun içleri rahat etmez. Tanrı bile söylese onların içi yine rahat değildir. Ve ille bir şey katmak isterler. Hani muhteşem bir sofraya davetlisiniz. Çok yüksek standartta bir ziyafeti ama yanınızda maydanoz götürüyorsunuz. Belki eksiktir. Böyle bir zihniyet. Ama eksik olan bir şey yok. Mesih geldi, beden alıp aramızda yaşadı, günahlarımız için acı çekti, işini bitirdi, tamamlandı dedi ve öldü. Üçüncü günde mezardan çıktı, dirilişi kanıtladı, herkese göründü ve sonra tekrar dönmeye söz vererek göğe yükseldi. Bütün peygamberlikler, kitaplar, sözler, vaatler, yasalar, yasaklar, bunların hepsinin amacı yerine gelmiş oldu. Bunun içine, bunun üzerine başka bir şey katmaya gerek kalmadı. Bitti ve tamamlandı. Evet, kurtulduk. Tamam. Peki kurtuluş acaba kaybedilir mi? Hani bir şeyler yapmak gerekiyor mu bunun üzerinde? Belki de Galatyalılar bu öğütleri verenler onları Mesih'in kurtarışını kaybetmekten korumak istiyor muydu? Acaba öyle mi? Evet, imanla kurtuluruz ama kurtuluş kaybedilir mi? Kurtulmamak, yani kurtulmayı kaybetmemek için acaba yasa altında mı kalmalıyız? Bakın kardeşler, Mesih'e iman etmek sözde olur ama yüreğin bunu onaylaması gerekir. Öylelikle yeni bir kimlik alınır ve vaftiz yoluyla değiştiriliriz. İmanımız bunu söylüyor. Yani yürekteki bir değişiklik. Kutsal ruhu alarak Rabbin ailesine dahil oluruz. Bu durumda yürek zaten kötülüğü istemez. İstemeden yaptığı şeylere karşı da vicdanı onu uyarır ve pişmanlık duyar, tövbe eder, af diler, yaptıklarını düzeltir. Çünkü artık Adem'in soyundan değilsin, İsa'nın soyundansın ve bu yüzden gerçek bir yüreğin var. Bu nedenle günah üzerine yapışmaz. Çünkü günaha ait değilsin, günah sana yabancıdır. Yüreği değiştirilmiş olanlar artık Rabbin halkıdır ve bu nedenle kurtuluş kaybedilmeyecektir. Evet, kurtuluş kaybedilmeyecektir. Ve İsa şöyle dedi, Yuhanna 10:27'den, koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. İsa çok açık bir şekilde ben ve baba biriz diyor. Ben Tanrıyım diyor. Ve bana ait olanı kimse benden alamaz diyor. O zaman İsa'daysan korkma. Seni hiç kimse ondan alamaz ve kurtuluşun kaybolmaz. Bu yüzden imanla kurtulduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki ama az imanlılar ne olacak? Mesih'e mesela şu soruyla duymuşsunuzdur böyle konuşulduğu zaman. Mesih'e iman ettim derim, sonra canım ne isterse yaparım. Çünkü bana günah yokmuş. Bu durumda ne olacak? Böyle birini duyarsan anla ki o kişi gerçekte hiç iman etmemiştir. Ve yüreği hala karanlık taraftadır. Ya bu kişi aslında hiç değişmemiştir ve kurtulmuş da değildir. Bir de şöyleleri de vardır. Ben zaten iyi bir insanım. Yani yasanın gerektirdiği şeyleri bayağı yapıyorum. İsa'yı sizin gibi iman etmesem de olur. Zaten İsa'yı da severim, iyi biridir, peygamberdir falan güzel şeyler söylemiş, yapmış. Yani ben iyi insanım. O yüzden kurtuluşu ben de alırım. Şimdi az hamilelik olmaz demiştik. Az hamile gibi az iman da olmaz. Ya İsa'dasın ya değilsin. Bu çok fazla üzerinde tartışılacak bir şey değil. Tıpkı Mesih'in iki efendiye kulluk edemezsin dediği gibi bir durum. Ve Galatyalılara bakarsak bu konuda Paulus şöyle devam ediyor 4. ayette. Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz. Yani bir şeyler yapmaya çalışarak hala kurtulmaya çalışıyorsanız bu Tanrı'nın lütfundan sizi koparır, ayırır demek. Belki de iyi niyetle imanın üzerine bir şeyler ekleyerek daha kutsal olacağını zannedenler aslında Mesih'in tam ve eksiksiz kurtarışına hakaret etmiş olurlar. Yarısı öyle, yarısı böyle bir iman olmaz. Ve iman tam olarak İsa Mesih'e iman ile olur. Yapılan, edilen işlerin bununla bir ilgisi yoktur. Eğer o işlere güvenirseniz Mesih'te değilsiniz demek istiyor Paulus. Günahta mısın, lütufta mı? İkisinde birden olamazsın. Ve Paulus burada sinirleniyor, bayağı sinirli bir adam. 7. ayetten okuyorum. İyi koşuyordunuz, sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir. Azıcık maya bütün hamuru kabartır. Sizi çağıranın isteği değildir. Sizi çağıran burada Petrus veya Paulus veya Barnabas veya Ahmet, Mehmet, Ali, Hasan, Hüseyin değil, sizi çağıran Tanrı ise İsa Mesih'e uyduysanız o zaman yasanın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü yasa zaten İsa Mesih gelsin diyeydi. Eğer orada kaldıysanız İsa ile Mesih ile imanla ilişkiniz yoktur. Bunu istekler, bu düşünceler Tanrı'dan değildir. Bunlar İsa'yı aslı kabul etmek istemeyen alt benliğin ya da benliğin karanlık köşelerinin ya da başka bir tanımla iblisin çağrısıdır. Ve bu maya aslında bütün her şeye bulaşacak. Bütün ruhu, bedeni, kimliği ele geçirecektir. Çünkü maya kutsal kitapta günah olarak tanımlanır. Biraz olsun günah, biraz olsun yoldan sapmak bütün benliği kirletir. Ve Mesih'te olmayan benlik günahın çağrısına duyarsız kalamaz. Ve şu da önemlidir. Eğer günah telafi edemezseniz, buna kendi iradenizle karşı koymak ve düzeltmek mümkün değildir. Bunlar nedir? Bunları Paulus 19'da şöyle tarif ediyor. Benliğin işleri. Bunlar İsa Mesih'te gerçekten değiştirilmemiş olanların yüreğinin işleridir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Davranışlar Mesih'te olmamanın belirtileridir. Eğer bunları hissediyorsan tövbe et ve Rab'be sığın. Rab affedecektir. Ama gerçek anlamdaki günah bunları işlemekten öte savunmak ve doğru olduğunu iddia etmektir. Belki bir kardeşini kıskanabilirsin. Olabilir. Bunun yanlış olduğunu bilir ve tövbe edersen Rab seni affeder. Ve o kardeşe bir zararın olmuşsa onu da gidip özür dileyerek giderebilirsin. Ama bu normaldir, bu iyidir, bu gereklidir dersen işte o zaman karanlık tarafa doğru geçmiş olursun. Ve bu yüzden de gerçek anlamda imanın yalnızca İsa Mesih'e imanına yüreğin bütünüyle değiştirilmesiyle geldiğini kabul etmeliyiz. Kurtuluşumuzu kendimiz sağlayabilir miyiz? Tabii ki hayır. Günahın bedelini iyi davranışlarla ödeyemeyiz. Çünkü bizim inancımızda İsa'nın tarif ettiği inançta sevap diye bir şey yoktur. Günahlarımızın bedelini sevaplarla ödeyemiyoruz. Çünkü sevap diye bir şey yok. Çünkü Tanrı'ya verecek bizi aklamamız için ona sunabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Yalnızca onun merhametine sığınabiliriz. Böylece Rab Tanrı bizleri lütuf yoluyla karşılıksız olarak kurtulur. İmanımızın temeli budur. Yani iman yoluyla kurtulmak. Başka hiçbir şey, başka hiçbir çaba bunun yerine geçemez, bunu sağlayamaz. Kurtuluş geldiği zaman evet Tanrı ile barışmış oluruz ve o kutsal soya dahil oluruz. Ve Rabbin kutsal ruhunu almak ayrıcalığına kavuşuruz. Kutsal ruhu alınca da ne olur? Onları da şöyle tarif etti Paulus. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih'e ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Düşmemizin neden olan benliği, insani özellikleri, yani Adem'den gelen kötü mirasın izlerini imanla birlikte Mesih'e verdik ve o da çarmıha götürdü. O zaman ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Paulus bunları söylüyor ve doğru söylüyor. 2000 yıl sonra bile bizim için güzel uyarılarda bulunuyor. Ve buradan ne anlıyoruz? İman, iman, iman. Başka hiçbir şey bizi kurtarmayacaktır. Ve eğer imandaysan zaten yüreğin değiştirilecektir ve kötüyü kötülüğü istemeyeceksin. İstemeden yapsan da pişman olacaksın. Doğru olmadığını bileceksin. Bu kadar basit. İsa'nın bize verdiği ve sağladığı da budur. Amin. Çok teşekkürler değerli kardeşler. Bugün